Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Behmen 1399, Hicri Gameli 4 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 16 Şubat 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, merhum Ayetullah Ziya Abadi'nin anısına Batı Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, barış ve istikrarın bölge ülkelerinin işbirliğiyle temin edilebileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, bölgemiz önceliğimizdir dedi. İran'ın isteğe bağlı uygulamaları durdurması yönündeki mektubu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'na sunuldu. Rusya, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini bildirirken Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları nükleer anlaşmanın korunmasını görüştüler. Erbil Uluslararası Havalimanı hedef alındı. Terör rejimi İsrail, Gazze'ye koronavirüs aşılarının girişine izin vermedi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge barış ve istikrarının bölge ülkeleri tarafından temin edileceğini belirtti. Tahran'da temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Ali Sani'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın Fars Körfezi ülkeleri ile ikili ve bölgesel konularda görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek, bölge barış ve istikrarının bölge ülkeleri tarafından temin edileceğini söyledi. Uluslararası arenadaki son gelişmelere değinen Ruhani, Tahran-Doha ortak işbirliğinin gelişmesinin gerekli olduğunu belirterek, mevcut uluslararası fırsatlardan ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi yönünde istifade edilmesi gerektiğini söyledi. Katar emirinin geçen sene Tahran ziyaretinde varılan anlaşmaların fiiliyata dökülmesini isteyen Ruhani, iki ülkenin ekonomik, ticari, bilimsel, turizm alanında işbirliği yapabileceğini ve iki ülke özel sektörlerinin de bu yönde önemli rol ifade edebileceğini söyledi. İran'ın Hürmüz Barış Planı'na bağlı olduğunu ifade eden Ruhani, bölge ülkelerinin kendi kaderiyle ilgili karar vermeleri gerektiğini söyledi.
İran'ın baskı dayalı siyasetlere karşı ilkeli siyasetini açıklayan İran Dışişleri Bakanı, sorunları çözmek ve istikrarlı bir bölgesel düzenlemeye ulaşmak için bölge ülkeleri arasında işbirliği ihtiyacını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı'na göre Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Es-Sani Dün, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile önemli bölgesel ve uluslararası konuları görüştü. Katar'ı kuşatmayı sonlandırmadaki son başarısından ötürü tebrik eden İran Dışişleri Bakanı, Katar ile ikili ilişkilerin İran hükümeti ve halkı açısından önemini vurgulayarak İran, Katar ile çeşitli alanlarda işbirliğine hazır dedi. İran'ın bölgedeki baskıya dayalı muhalif siyasetlere karşı ilkeli siyasetini açıklayan İran Dışişleri Bakanı, sorunları çözmek ve istikrarlı bir bölgesel düzenlemeye ulaşmak için bölge ülkeleri arasında işbirliği ihtiyacını vurgulayarak İran'ın ikili ilişkileri ve Katar bu yönde önemli bir rol oynuyor dedi. Katar Dışişleri Bakanı da Doha'nın ekonomik alan başta olmak üzere her düzeyde İran'la ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu açıklayarak bölgenin yeni bir yaklaşıma ve kapsamlı işbirliğine ihtiyacı var dedi. Katar Dışişleri Bakanı bölgesel girişimler çerçevesinde sorunların bir an önce çözülmesini umduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, aktif İran diplomasinin ilerlediğini belirterek bölgemiz önceliğimizdir dedi. Yerine göre Zarif dün akşam attığı Twitter mesajında İran'ın aktif diplomasisinin ilerlediğini yazarak geçtiğimiz hafta boyunca Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi Martin Griffiths ve bugün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani'ye görüşmelerim oldu dedi. Zarif ayrıca İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılarının Astana süreci ilerletmek için Salı günü Soçi'de bir araya geleceğini de bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti heyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Eşker Hacı ve Asker Hacı Başkanlığında Astana süreci üst düzey uzmanları 15. Uluslararası toplantısına katılmak üzere dün akşam Moskova'ya indi. Soçi'de yapılacak iki günlük toplantıda İran, Rusya ve Türkiye temsilcileri arasında Suriye'de yaşanan son gelişmelerin çeşitli alanlardaki gözden geçirilmesi ana odak noktası olacak. 15. Astana görüşmelerine Türkiye, Rusya ve İran'ın da dahil olduğu garantör ülke temsilcilerinin yanı sıra Suriye hükümeti ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcisi de katılacak.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Japonya'yı İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yasa dışı Amerikan yaptırım kararlarını uygulamaktan kaçınmaya davet etti. Zarif dün, affedersiniz, pazar günü Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'na verdiği röportajda Amerikan yaptırımları nedeniyle Japonya'da dondurulmuş olan İran mal varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulunarak Japonya ve Avrupa'nın Amerikan Başkanı Joe Biden'ı İran aleyhindeki yaptırımları kaldırması için ikna etmeleri ümidini dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Japonya'dan İran'ın eski bir dostu olarak bahsetti ve Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan tek yanlı çekilmesinin ardından Tahran'a yeniden uyguladığı yaptırımlara değindi ve Japonya'nın oynayabileceği en iyi rol Amerikalıların yasa dışı kararlarını uygulamayacağını göstermek olmalıdır dedi. Zarif ayrıca Amerikan yaptırımları sebebiyle Japon bankalarında bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu ve bu bloke edilen İran mal varlıklarının COVID-19 virüsüyle mücadele için ilaç, gıda ve aşı satın almak için kullanılabileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı'na göre İran'ın Japonya ve Güney Kore'deki dondurulmuş mal varlıkları yaklaşık 10 milyar dolar.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde gönüllü olarak uygulamalarının 23 Şubat tarihinde durduracağına dair mektubunun dün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'na iletildiğini bildirdi. Garibabadi, bu uygulamanın İslami Şura Meclisi tarafından çıkarılan kanun çerçevesinde ve İran halkın haklarının korunması ve İran'ın kapsamlı ortak eylem planı COEP 26 ve 36. maddelerine dayanarak ve karşı tarafın ambargoların kaldırılması yönüne taahhütlerini yerine getirmemesinden yapıldığını söyledi. Galiba hadi bundan sonra İran ve Ajans arasındaki işbirliğinin NPT çerçevesinde yapılacağını ve ambargoların tam kalkmasıyla İran'ın yeniden isteğe bağlı uygulamaları başlayacağını söyledi. İslami Şura Meclisi kanunun çerçevesinde Amerikan ambargolarının devam etmesi durumunda İran 23 Şubat tarihinden itibaren ajansta olan isteğe bağlı işbirliğini durduracaktır.
Almanya Dışişleri Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada Almanya Dışişleri Bakanı'nın Fransız mevkidaşıyla nükleer anlaşma ve Avrupa'da korona salgını konusunu görüştüklerini bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı arasında görüşmede ayrıca Batı yanlısı Rus muhalif lider Alexei Navalny konusu dahil olmak üzere Avrupa'daki korona salgınının durumu ve Batı Asya'da barış sürecinin ele alındığını bildirdi. Bu arada geçen pazar günü İngiltere Dışişleri Bakanı da Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'le ikili ilişkileri güçlendirme ve nükleer anlaşma hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. 21 Şubat İran ulusunun yaptırımlarını kaldırması ve çıkarlarını koruması için stratejik eylem kanununun 6. maddesinin uygulanmasının ve ek protokolün gönüllü olarak uygulanması da dahil olmak üzere gözetimin askıya alınmasının tarihidir. İran'la nükleer anlaşma imzalayan 3 Avrupa ülkesi, Cuma günü yayınladıkları bildirdi. İran aleyhindeki asılsız suçlama ve iddiaları tekrarladılar.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika'nın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan nükleer anlaşmaya dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirdi. Zestia gazetesine göre Sergei Ryabkov pazartesi günü yaptığı açıklamada Washington'dan İran'a ve uluslararası toplumun diğer üyelerine nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğuna dair siyasi irade ve açık bir mesaj göndermesini istiyoruz dedi. Ryabkov bu amaçla eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde İran üzerindeki sözde azami baskı politikasının temeli olan tüm yaptırım kararlarını kaldırarak başlamak önemlidir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran anlaşmanın diğer taraflarının yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla nükleer anlaşmayı sürdürmeye çalıştı. Ancak Avrupalılar pratikte bunu uygulamadılar ve sözlerinde durmadılar. Bu koşullarda İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Milli Güvenlik Konseyi de 8 Mayıs 2019'da Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yıl dönümünde İran'ın bu şartlar uyarınca nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak azaltacağını duyurmuştu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Blinken görüşmede Irak'ın kuzeyinde öldürülen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletirken, Türkiye Dışişleri Bakanı Amerika'nın teröristlere verdiği desteği dolaylı olarak eleştirdi ve kaygılarını bildirdi. Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK, PYD, terörle mücadele, S-400, Türkiye, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yeni Amerikan yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığını aktardı. Amerikan tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada iki taraf Suriye'deki savaşın siyasi çözüm için destek ve işbirliklerini arttırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi, dedi. Blinken'in Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi durumunda bulunduğunu belirten Peres, bakanın aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelere de desteğini vurguladığını aktardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Blinken ile Çavuşoğlu'nun Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığını da duyurdu.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mavi bültenle aranan Daeshli teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi Hatay'ın Reyhan ilçesinde yakalandı denildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi Hatay Reyhan ilçesindeki hudut personeli tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan Daeshli bir terörist olduğu belirlendi ifadeleri kullanıldı. Daha önce Suriye ve Irak'taki terör gruplarıyla işbirliği yapmakla suçlanan Türkiye son yıllarda bu terörist grupların mensuplarının varlığından duyulan korkular nedeniyle bu terörist grupların mensuplarının Türkiye'ye girişini önlemek için kapsamlı önlemler aldı.
El-Kef sahabeleri İslami Direniş Grubu Irak'taki Türk askeri ilerlemelerini misilleme olarak Musul'daki bir Türk askeri üssünü hedef aldı. Sabir'in News kanalı verdiği haberde ateşlenen roketlerin sesinin Musul'da duyulduğunu belirterek Irak Direniş Grubu Ashab-ı El-Kef'in Musul'daki bir Türk askeri üssüne füze fırlattığını bildirdi. El-Nucaba İslami Direniş Hareketi de El-Kef sahabeleri İslami Direniş Grubu Irak-Türkiye sınırındaki bu Türk askeri üssüne yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi ve Irak halkına hitaben yayınladığı bildirdi. Kardeşleriniz ve çocuklarınız bugün Irak-Türkiye sınırında işgalcilerin bir üssünü hedef aldılar cümlesine yer verdi. Bilindiği gibi Türkiye ordusu Irak'ın kuzeyindeki PKK üyelerini ortadan kaldırma bahanesiyle geçen çarşamba günü Kuzey Irak'ta yer alan Gara bölgesinde Kartal Pençesi 2 adlı yeni bir operasyon başlatmıştı.
Haber kaynakları Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki bir Amerikan üssünün roketlerle hedef alındığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Iraklı kaynaklar pazartesi akşamı Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında çok sayıda patlama duyulduğunu bildirdi. Erbil Uluslararası Havalimanı çevresindeki bölgeye 3 hava mermisinin isabet ettiği belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetim bu sabah yaptığı açıklamada Erbil operasyonda kullanılan bir araca monte edilmiş bir roket atar bulduğunu söyledi.
Türkiye'de son 24 saatte 7.945 kişinin testi pozitif çıktı. 660 yeni hasta belirlendi. 91 kişi hayatını kaybetti. Buna göre son 24 saatte 116.452 COVID-19 testi yapıldı. 7.945 kişinin testi pozitif çıktı. Test sayısı 31.633.171'e ulaştı. Vaka sayısı 2.594.128, vefat sayısı 27.562, ağır hasta sayısı 1.232 oldu.
Filistin Sağlık Bakanı Mekke'ye gönderdikleri yeni tip koronavirüs aşılarının terör rejimi İsrail makamları tarafından abluka altındaki Gazze şeridine girişine izin verilmediğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı 52 bin dozluk Rus Sputnik V aşısının COVID-19 hastaları için ayrılmış yoğun bakım odalarında çalışan sağlık personeli ve acil servislerdeki sağlık çalışanları için gönderildiğine dikkat çekti.
Yemen Dışişleri Bakanı Hişam Şeref Abdullah Suudi Arabistan'ın şikayetine gösterdiği tepkide Güvenlik Konseyi'ne bir mesaj göndererek Sana yönetiminin barış çağrısı konusunda ciddi olduğunu vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı füze saldırısı erken uyarı sisteminin test çalışmalarının görüntülendiği bir video paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın füze saldırısı erken uyarı sisteminin test çalışmalarını gösterdiği videoda bir füzenin fırlatılmasıyla ilgili bilgilerin fırlatma yerinin koordinatlarıyla birlikte yönetim merkezine ulaşırken görüntülendi. Yönetim merkezine ulaşan mesajda dikkat muharebe çalışması, hedef benzeri nesne oluşumu algılandığı ifadeleri yer aldı.
Resmi istatistikler 2 milyondan fazla Alman'ın yoksulluk sebebiyle mevcut öldürücü soğuğa rağmen evlerini ısıtamadıklarını gösteriyor. IRNA Ajansı'na göre Almanya'nın birçok kentinde şiddetli kar yağışı ve sıcaklıkların düşmesi sonucu dondurucu soğuğa neden oldu. En az 2 milyon vatandaş bu koşullarda evlerini ısıtamaz hale geldi. Bu bağlamda Almanya'da Bağ adlı bir grup evsiz, geçen haftaya kadar soğuktan dolayı donmuş 4 evsiz kişinin cesetlerini bulduklarını duyurdu.
Eski Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo-Iweala Dünya Ticaret Örgütü Başkanı oldu. Eski Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo-Iweala Dünya Ticaret Örgütü Başkanı olarak atandı. Dünya Ticaret Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre Dünya Ticaret Örgütü Genel Konseyi'nin dün gerçekleştirdiği özel toplantıda üyeler Iweala'nın Dünya Ticaret Örgütü'nün başkanı olarak atanmasına karar verdiler.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Haber bültenimiz burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonunun bitmesi etrafında. Irak'ın kuzeyindeki Gara'daki sözde terör hedeflerine yönelik Türkiye ordusunun başlattığı Pençe Kartal 2 harekatı sona erdi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar şu açıklamada bulundu. Pençe Kartal 2 harekatında 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist öldü. 2 terörist sağ ele geçirildi. Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan hudutlarımıza ve halkımıza saldırı hazırlığındaki tüm unsurlar büyük ölçüde temizlendi. Türkiye Savunma Bakanı Akar, Gara'da 13 Türk vatandaşının teröristler tarafından öldürüldüğünü de duyurdu. Türkiye ordusunun PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı bu harekat geçen yılın da Şubat ayında başladı. Türkiye ordusu harekatı Ankara hükümeti ile PKK arasında 2015 yılından itibaren başlayan görece huzurlu bir dönemin ardından gelmişti. Türkiye ordusu ve PKK arasındaki çatışmaların 1984 yılında başladığı hatırlanmalıdır. Gerçekte PKK 1984 yılından beri Türkiye'de askeri çatışmalara girişmektedir. Bu çatışmalarda ise iki taraftan da on binlerce kişi hayatını kaybetti. PKK bu silahlı ayaklanmanın amacını sosyal ve toplumsal özgürlükleri Kürtler içinde sağlamak istediğini öne sürüyor. Ancak bu çatışmalar büyük inişler ve çıkışların ardından marjinalleşti. Ankara hükümeti 2015 yılından itibaren bir kez daha PKK ile savaşı gündeme aldı. Erdoğan hükümetinin Kürtlere yönelik kuşku uyandırıcı ve düşündürücü bakışı bölgedeki Kürtleri de Türkiye hükümetine karşı tereddütlü hale getirdi. Bu bağlamda Türkiye Kürtlerinin nüfusuyla ilgili istatistiklerin tam olarak belli olmaması düşündürücü bir nokta. Kimi söylenenlere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4 Kürtlerden oluşuyor. Gerçekte Türkiye'nin güney ve güneydoğu bölgelerinde çoğunluk halk Kürtlerdendir. Kürtler ayrıca Türkiye'deki en büyük azınlık grubu sayılır. Buna rağmen son yıllarda Türkiye ordusu PKK'ya karşı koyarak onları Suriye ve Irak'ta da asıp kesmiştir. Bu hususta mülteciler ve göçmenler hususundaki uluslararası tanınmış uzman Eric Schwartz şöyle diyor. Türkiye'nin Irak topraklarına yönelik saldırıları büyük hasarlara yol açacaktır. Bu saldırı çatışmalarda yeni bir cephe oluşturacak ve bölge düzeninde yüz binlerce sivili mülteci durumuna düşürecektir. Gerçekte bu yüksek maliyetli çatışmalar Türkiye ekonomisine de büyük zararlar vermiştir. Bu bağlamda Türkiye ordusunun sınır ötesinde Suriye ve Irak'ta ağır maliyetlere katlanması kaçınılmazdır. Gerçekte Ankara hükümeti siyasetleri Türkiye'nin Kürtlerin Türkiye hükümetinden uzaklaşmasına yol açabilir. Türkiye ordusunun Pençe Kartal ve Pençe Kaplan adı altındaki seri operasyonları son yıllarda devam etmiş ve Irak'taki siyasi gruplar ve makamların da rahatsızlığına neden olmuştur. Bu bağlamda Bağdat makamları Ankara'ya ilişkileri azaltmakta tehdit etmiştir. Aynı zamanda bu bağlamda şöyle bir değerlendirme yapmak da mümkün. Türkiye ordusunun sözde sınır ötesi harekatı, Türkiye halkının bu harekata ve operasyonlara karşı çıktığı bir sırada gerçekleştirildi. Türkiye Muhalefet Parti liderleri de bu harekatı Türkiye ulusal çıkarlarına ters düşeceğini belirterek bu tür operasyonların sonlandırılmasını istediler. Her halükarda Türkiye ordusunun Irak'ın kuzeyindeki harekatlarının Ankara ve Bağdat ilişkilerine de gerilime yol açtığı kesindir. Bu gerilimler devam ederse o zaman iki komşu ülke arasında ciddi sorunların ortaya çıkması muhtemeldir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Özbekistan'ın Rus alfabesini bırakma kararı etrafında. Orta Asya devletleri eğitim merkezleri ve günlük konuşmalarında Rusçayı devre dışı bırakmak ve kendi milli dillerini güçlendirmek için bağımsızlıklarını kazandıktan sonra sürekli çabaladılar. Bu doğrultuda Özbekistan hükümeti de 2023 yılından itibaren Özbekçeyi tamamen Kiril alfabesiyle bağlarını keseceğini ve tam olarak hali hazırda yürürlükte olan Latin alfabesine geçeceğini bildirdi. Bu bağlamda Özbekistan Adalet Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak şu ifadelere yer verdi. Taşkent hükümeti belirlenen tarihi ve çizilen yol haritasını onaylamıştır. Daha önce de Sovyetler Birliği'nden ayrılan ve bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya, Güney Kafkasya, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri ve cumhuriyetleri Rus belirtileri taşıyan soyad eklerini ve Rusçayı devre dışı bırakma siyasetlerini izlemişlerdir. Bu alanda bu bölgelerde yer alan kim ülkeler Rus yazı ve dilinin resmi olarak kullanımını bir kenara bırakmalarını bildirmelerinden bir süre sonra geri adım atmış ve tekrar Rusçayı gündeme getirmişlerdir. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ Savaşı patlak vermeden önce medyasını ve toplumunu Rusçadan arındırmak istedi. Ancak kısa bir süre sonra muhtemelen de Rusya'nın baskılarının geleceğinden kaygı duyularak bir kez daha Rusçayı öncelikli konu olarak gündeme taşıdı. Bu hususta Orta Asya ve Kafkasya meseleleri uzmanı Piotr Kulmers ise şöyle diyor. Karabağ'daki son gelişmeler ve Ermenistan Başbakanı'nın Rusya'dan uzaklaşmasının sonuçlarına bakıldığında bu bölgelerde bulunan ülkelerin Rusya'dan uzaklaşmalarının ne tür sonuçlar doğurabileceği, Orta Asya ve Kafkasya bölgeleri için nasıl tehlikeler doğurabileceği aşikardır. Doğal olarak Rusça ve Kiril yazısının devre dışı bırakılmaya çalışılması Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkelerini Rus kültüründen uzaklaştıracak ve nihayetinde onların bağımsızlığına hizmet edecektir. Bu bölgelerdeki ülkelerin liderlerinin çoğun ise 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlıktan sonra tüm resmi konferanslarda Rusça konuştukları hep dikkat çekmiştir. Bu husus, bu bölgelerdeki ülkelerin daha çok yabancı baskılar sonucu Rus alfabesinden uzaklaşmaya ve Latin alfabeye geçmeye teşvik edildiklerini ve kışkırtıldıklarını gösteriyor. Buna rağmen milletlerin gelenek ve görenekleri zorla, kaba kuvvetle doğru şekilde değiştirilemez. Bir kültürün aynı milletin hayatı ile doğrudan alakalı olduğu unutulmamalıdır. Dil de kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Buna ilaveten Orta Asya Cumhuriyetlerinde Rusça ve genel olarak Rus dili ikinci bir dil olarak tanınmaktadır. Gerçekte bu Sovyetler Birliği döneminde geri kalan, yazılmayan bir gelenektir. Çünkü Sovyetler Birliği'nde siyasi ve idari sistemde daha üst seviyelere yerleşmek için Rus dilini ileri seviyede bilmek gerekir. Aynı zamanda bu bölgelerdeki cumhuriyetler coğrafi, ekonomik, siyasi ve dilsel açıdan da batıdan çok uzak düşmüşlerdir. Buna ilaveten Özbekistan'ın son dönemde Rus dili ve yazısını devre dışı bırakmak isteyen ülkeler sınıfına katılmasına rağmen Avrasya Ekonomik Birliği'nin güçlendirilmesi ve kurulması ile Rusça ihtiyacı daha da güçlenmiştir. Böyle bir ortamda bu alanda mantıklı ve aklı selime dayalı bir siyasetin izlenmesi şarttır. Sonuçta dil konusu siyasetle karıştırılmamalıdır. Tabii Özbekistan, Orta Asya bölgesinde hep yüksek bir milli bağlılığa sahip bir ülke konumundadır. Özbekistan liderleri büyük tarihi bir devletin kurulması tezini bile ileri sürmüşlerdir. Kimi zamanda yüksek milliyetçilik duygularını gün yüzüne çıkarmış ve komşularına yönelik ciddi iddialar ortaya atmışlardır. Bunun yanı sıra Özbekistan'da Özbek ırkının baskın olması ülkede dilsel bir birlik de oluşturmuştur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Behmen 1399, Hicri Kameri 4 Recep 1442 ve miladi takvimle 16 Şubat 2021 Salı. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Behmen 1367'de İran ile Irak'ın Basçı rejimi arasındaki üçlü müzakereler New York eyaletinde başladı. Hicri Şemsi Şehriver ve Aban 1367'de savaşın ardından yapılan müzakereler neticesinde hiçbir sonuç elde edilemedi ve müzakerelerin yenilgiyle sonuçlanması ihtimalinin bulunduğu bir dönemde İran kendi iyi niyetini başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere dünya toplumu ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na gösterdi ve Genel Sekreteri olan güveninden dolayı olumlu sonuç elde etti ve uluslararası alandaki ortam İran lehine değişmiş oldu. ...70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Haziran 1329'da İranlı Fakih Ayetullah Mirza Ali Ekber Nogani vefat etti. Hicri Şemsi 1261'de İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde dünya gelen Nogani, ilk eğitimini bitirdikten sonra edebiyat, fıkıh ve usul derslerini kendi döneminin önde gelen hocalarından öğrendi. Nogani 26 yaşında tahsiline devam etmek için Irak'ın Kutsal Necef Eşref Dini İlimler Medresesi'ne gitti ve orada önde gelen hocalardan feyizler alması sonucunda bilimsel açıdan zirveye ulaştı. ...21 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Behmen 1378'de Azerbaycanlı tarihçi ve edip Üstad Muhammed Deyhim Tebrizi vefat etti. Hicri Şemsi 1286'da İran'ın Tebriz kentinde dünya gelen Üstad Muhammed Deyhim Tebrizi, babasının tavsiyeleriyle tahsilini sürdürdü. Edebiyat ve matematik dallarında eğitimine devam etti. Üstad Muhammed Deyhim Tebrizi ülkenin önemli siyasi olaylarına aktif katılım sergiledi ve Hicri Şemsi 1325'te demokratların Azerbaycan'dan dışlanmasında büyük katkısı oldu. ...850 yıl önce Hicri Kameri 4 Recep 592 tarihinde böyle bir günde İbn-i Muallim lakabıyla ün yapan Muhammed bin Ali Vasıti adlı Müslüman şair vefat etti. Vasıti Kameri 501 yılında dünyaya geldi. Şair şiirlerinde ahlaki ve sosyal konuları sade ve akıcı ifadelerle beyan etti. Şairin bazı şiirleri de irfan konuları hakkındadır. Şairden geriye kalan tek eseri ise Şiir Divanı'dır. ...37 yıl önce bugün 16 Şubat 1984'te Lübnan'ın güneyindeki Cebşit yerleşim sitesinin Cuma imamı ve bu bölgede soykırımcı rejim İsrail'e karşı mücadele veren İslami Direniş Hareketi'nin kurucularından Şeyh Ragıp Harp bu rejim tarafından şehit edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
360 milyon TL'ye bitirilmek üzere ihale edilen hat için 825 milyon TL ödendi.
Yeni Asya.
Bakanlıklar vekaletle yönetiliyor.
Star.
Katar, NATO nezdinde temsilcilik açıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 14 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan ve Üniversite başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 yıllık iktidarında eğitim, kültür ve sanat alanlarının başarısız olduğunu defalarca söyledi. Diğer alanlarda durum nedir? Ayrı bir mesele, eğitim, kültür ve sanat alanlarında başarısızlığı dünyadaki gelişmelerle mukayese ederek mi söylüyor? Yoksa fikri ve kültürel iktidarımızı bu alanlarda kuramadığından yakınarak mı söylüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İkincini kastettiği belli. Nitekim bu alanlarda istediğimizi yapamadık diyor. Bir iktidar partisi kültür, eğitim, üniversite, sanat gibi alanlarda nasıl iktidar olur? Rize'deki konuşmasında Erdoğan'ın sözleri şöyle. Ayasofya'dan başörtüsüne kadar her alanda süren bu mücadele hepimizi diri tuttu. Bugün pek çok sıkıntılı görüntüyle karşı karşıyayız. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik. Önümüzdeki dönemde aileden kültür sanata bu konuları öncelikle gündemimize alacağız. Evet, türban yasağı tabanı diri tutuyordu. Kılıçdaroğlu'nun olumlu davranışı bu tartışmayı bitirdi. Erdoğan tabanı diri tutmak için 70-80 yıl önceki baskıları hatırlatmaya devam etse de bu konudaki gerilimin düştüğü belli. Şimdi tabanı diri tutmak için anayasa meselesi mi düşünülüyor? Durup dururken 1921 anayasası söylemi nereden çıktı? 21. yüzyılda bile temel anayasal kavramlar üzerinde uzlaşamamış kavgalı bir toplum görüntüsü vermekten sakınmak gerekmiyor mu? Değerler alanındaki ihtilaflar üzerinden siyaset yaparak tabanları karşılıklı bilemek mi, bu konuları özgürlük alanı kabul ederek birlikte yaşama kültürünü geliştirmek mi Türkiye için iyidir? Yüksek öğretimde bizden rektörler atamak üniversitelerde iktidar olmanın bir yolu gibi görülüyor. Böyle rektörler çok ihtişamlı binalar yapabilir ama öğretim üyelerine bilimsel araştırma ve yayın yapma konusunda örnek olabilir mi, rehber olabilir mi, denetleyici olabilir mi? Şehir üniversitesi siyaset için kapatılmadı mı? Rektörleri siyasetin ataması artık gelişmiş ülkelerde çoktan terk edilmiştir. Rektörleri siyaset atadığı zaman siyasi tercihler akademik kalitenin önüne geçiyor. Rektörler belirli sayıda en kaliteli akademik kadroların belirleyeceği kıstaslara göre seçilmelidir. Hülasa derdimiz gelişme ülke standartları olmalıdır. Bunun özeti de hukuk, özgürlük ve kalite olsa gerek. Gerçek bir reform yapılacaksa HSK'yı ve YÖK'ü siyasi müdahaleden arındırmak ilk yapılacak işlerden olmalı.
Mehmet Kara 14 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde ne olacak bu Japon esnafının hali başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Şimdi bu dağ nereden çıktı diye bir soru aklınıza gelebilir. Sakın şaka yaptığımızda düşünmeyin. Pandemiden önce başlayıp pandemiyle de daha kötüye giden ekonomik krizde emekli esnaf çiftçi ciddi mağduriyet yaşıyor. Son kısıtlamalarla birlikte özellikle lokantaların çoğu siftah yapmadan dükkanını kapatıyor. Esnaf 500-750 liralık kira yardımına da erişemiyor ya da erişenler ise giderlerinin çok az bir kısmını karşılayabiliyor. Bu sebeple birçok esnaf dükkanını süresiz kapatıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Durum bu halde iken devletin resmi haber ajansı 8500 kilometre uzağa dünyanın 3. büyük ekonomisinin olduğu Japonya'ya gidip esnafa verilen destek paketinin yeterli olmadığını haberleştirdi. Bunu yaparken esnafımızın durumu ile ilgili de haber yapmaması gerçekten ibretlik. Bu durumu meclis gündemine taşıyan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'a bu konuda Japon devletinden gelen bir yardım talebi var mıdır? Japon esnafın mağduriyetini gidermek amacıyla Japon devletine maddi destek sağlamaya yönelik bir çalışmanız olacak mıdır diye sorular sorması dikkat çekerken, Türkiye'nin bu konuda bir yardım yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu. Bu arada bir not aktaralım. Kayserili genç çiftçi yıllardır hayvan içme suyu sorununu belediye, kaymakamlık, valilik ve vekillerle çözemeyince ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim, derdimi Japonya mı çözsün diyerek derdini Japon Büyükelçiliğine mektup yazarak anlatmış. Çiftçi Japonya Büyükelçiliğine çağrılmış. Çiftçinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ise AKP'li yetkililer kızmışlar. Sorun çözüldü mü? Bilemiyoruz ama ajans saatlerce yolculuk yapıp Japon esnafa görüşeceğine, bu çiftçiyle görüşüp sorunun çözümüne katkı sunsa daha iyi olmaz mı sorusunu akıllara getiriyor. Sahi ne olacak bu Japon esnafının hali? Geçen günlerde resmi gazetede bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Her gün bu türden kararname çıkıyor da bunlardan birisi çok dikkat çekiciydi. Kararnamenin başlığı şöyleydi. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Sonrasında kararname 70 madde 1 diye devam edip gidiyordu. Bir cümlede içinde 4 Cumhurbaşkanlığı, 3 kararname kelimesi. İlk okuduğunuzda şiir gibi geliyor da bu başlık Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini çok iyi özetliyor. Özetle bu kararnamenin ismi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Nedir sorusunun en güzel cevabı olmuş.
Alev Coşkun 14 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Amaç anayasa yapmak mı, millet ittifakını bozmak mı?" başlıklı yazısına yer veriyor. Yeni anayasa konusu yoğun olarak tartışılıyor. Geçen pazar yeni anayasa tartışması başlığını taşıyan yazımızda şu sorular üzerinde durmuştuk. Erdoğan bu anayasa adımı ile ne yapmak istiyor? Sorunları ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne olacak? Bu hafta içinde bu soruların yanıtları bir ölçüde ortaya çıktı. Ancak yeni sorular, yeni kuşkular da belirdi. "Önce halk ne istiyor ona bakalım" diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bugünkü koşullarda yeni anayasa konusunda halkın bir talebi, istemi yoktur. Yeni anayasanın halk içinde bir karşılığı da yoktur. Halkın derdi ekonomi, işsizlik, pandemi, hukuka aykırı hareketler ile ilgili sorunlardır. AKP'nin de aslında bir anayasa derdi yoktur. AKP'nin temel hedefi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını sağlamaktır. Bu durumda yeni anayasa projesi aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 oyu sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir projedir. Bu görüşümüzün siyasal çözümlenmesi adım adım şöyledir. Adalet Bakanı Gül geçen hafta yaptığı açıklamada 1921 Anayasası'na gönderme yaparak 1921 Anayasası'nın ruhu ile Cumhuriyeti taçlandıracağız, yeni bir toplumsal sözleşme olacak dedi. Ortaya atılan bir kavram 1921 Anayasası ruhu epeyce soru işaretleri yarattı. 1921 Anayasası döneminde halifelik sürüyordu. Adalet Bakanı konuşmasında 1921 Anayasası ruhu derken din devleti mi istiyor yoksa halifeliğin yeniden kurulması mı isteniyor? Bu sorular doğal olarak soruldu. Adalet Bakanı bunu söylerken AKP'nin grup başkan vekili hukukçu Cahit Özkan'ın yaptığı açıklama konuyu daha da karmaşık duruma soktu. Özkan, 1921 Anayasası'na dayalı yeniden kuruluş anayasası yapacağız dedi. Özkan'ın 100 yıllık serüvenin ardından istiklal mücadelemizin bütün bu alanlarda amacına, hedefine ulaşacağı kuruluş anayasası olarak sivil, demokratik bir anlayışla hazırlanmış anayasayı inşallah gerçekleştirmiş olacağız sözleri büyük tartışma yarattı. Tüm muhalefet şu soruyu sormaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti yeniden mi kuruluyor? AKP sözcülerinin zaman zaman açıkladığı 95 yıllık parantez sloganını gerçekleştirmek amacıyla bir tasarı mı hazırlanıyor sorusu kafalarda bir çengel gibi asılı kaldı. Geçen haftaki yazımızda yandaş basının satır aralarında elde edilen bilgilere göre bu anayasa çalışmalarının arkasında uzun süredir çalışan iki isim olduğunu belirtmiştik. Bu isimlerden biri ünlü para spekülatörü Soros'un bir dönem Türkiye temsilcisi olan Can Peker, diğeri de Erdoğan'a çok yakın isimlerden hukukçu Mehmet Uçum. Bu iki isim Türkiye'yi yeniden anayasa değişikliği tartışmalarına götürecek süreç için çalışıyorlar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Merhum Ayetullah Ziya Abadi'nin anısına.
Şubat 2021 günü hayatının uzun yıllarını talim, vaaz, hitabe ve telife adayan büyük bir din alemi hayatını kaybetti.
Bugün merhum Ayetullah Ziya Abadi'yi rahmet ve saygıyla anarak sizleri bu büyük din adamı ile tanıştırmak istiyoruz.
Ayetullah Seyyid Muhammed Ziya Abadi'nin vefat haberi 8 Şubat 2021'de yayınlandı. Hayatının uzun yıllarını talim, vaaz, hitabe ve telife adayan Şia dünyasının bu değerli ve büyük müfessiri Çağımızın ünlü vaiz ve bilim adamlarından biriydi. Nefis tezkiyesinden söz ederken kendisi bizzat daha önce ruhunu arıtmıştı. Şöyle diyordu: boyamak istediğiniz evin önce duvarlarını siler, sonra boyarsınız. Siz ruhu temizlemediğiniz müddetçe yenilenemeyecektir. Para, kadın, riyaset, şöhret sevgisi ve bu gibi tüm bunlar Allah'tan başkasıdır. Bir kalpte Allah'tan başka bir şey yerleşse Allah'ın orada yeri olmayacaktır.
Çocukluğundan itibaren ebeveynine tarım işlerinde yardım eder, bunun yanında Kur'an okuma ve yazma öğrenirdi. Babası dini toplantılara katıldığında Seyyid Muhammed'i de beraberinde götürürdü. Seyyid Muhammed Ziya Abadi çok çabuk Kur'an-ı Kerim'in büyük bir müfessiri ve ahlak alimi oldu. Kendisini tanıtırken özetle yetinir ve şöyle derdi: 1929'da Kazvin kentinin Ziya Abad köyünde dünyaya geldim. Babam Ziya Abad alimlerinden olduğu ve Kum'da ilim merkeziyle bilindiği için öğrenim için Kum'a gittim. Merhum Ayetullah Burucerdi, merhum İmam Hümeyni, merhum Allame Tabatabai çok tanınan hocalardı ve biz onlarla oturup kalkardık ve belki de 14-15 yıl bu minvalde geçti. 1962 yılında Tahran'a geldim ve Hacı Ağa Müçtehidi Medresesi'nde tedris ettim. Kur'an-ı konular, yorum ve ahlak gibi. Araştırma ve okumaya ilgimden dolayı bir süre sonra daha fazla araştırmaya vaktim olsun diye minberlerimi hedefli yaptım. Allah'a hamdolsun bu konuda başarılarım da oldu. Öyle ki kalem ile yazarak kitaplar yayınladım. Ve bazı bantlar var. Benim hayatımın özeti budur. Detaylara gerek yoktur.
Ayetullah Ziya Abadi, insanların kurtuluşu, yegane ve hekim Allah'a iman endişesini taşıyordu. Sözlerinin birçoğunda insanın ilahi ve manevi kapasitesini hatırlatıyor ve Mevlana'nın bu şiirini mırıldanırdı: melekut bahçesinin kuşuyum, toprak aleminden değilim. Bana bedenimden 2-3 günlük bir kafes yapmışlardır. Dostun yanına kadar uçabileceğim gün ne güzeldir. Sokağının başındaki havada kanat çırpabilsem.
Muhataplarından içtenlikle günde bir saatlerini düşünmeye ayırmalarını istiyor ve şöyle diyordu: müflih ve kurtulmuş, önce kendini temizleyen kişidir. Tövbekâr olmalı, sonra da Allah'ı hazır ve nazır görmeli. Bir süre alıştırma yapsa düzelir. Sonra ilahi ruh olur. Önce kendimiz temizlenmeliyiz ki başkalarını temizleyebilelim. Ayetullah Ziya Abadi, Kur'an-ı Kerim'i en büyük hidayet kaynağı biliyor, ayetlerini açıklıyor ve yorumluyordu.
Ayetullah Ziya Abadi şöyle anlatıyordu: Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor, takvalı olun. Eğer daha iyisi olsaydı Kur'an buyururdu. Bu yüzden tekrar tekrar takva diyor. Bu yüzden dinin ne dediğini ve ne istediğini görmek gerekir. Her genç böyle olmalı. İslam dininde neyin haram olduğunu öğrenmeli ve terk etmelidir ve vacip neyse onu yapmalı. Genç dini hakkında ilim sahibi olmalı ve öğrendiklerine göre davranmalıdır. Eğer bunu yapmazsa ne kadar okumuş olsa da işe yaramaz. Dini ilimler havzası veya üniversitede olsa işe yaramaz. İnsan muttaki olmalı ve dine göre davranmalıdır. Eğer dine göre davranırsa ne mutlu ona, zira hem dünyada hem ahirette saadetlidir. Eğer dine göre davranmazsa durumu çok kötüdür. Eğer birinci derece bilim insanı da olsa işe yaramaz.
Ayetullah Ziya Abadi'nin dersleri yarım asrı aşkın bir süre talebelerin, üniversite öğrencileri, mana ve marifet talebinde olan kesimlerin ünsiyet mahveliydi. Sözlerinde her zaman ilmin amel ile birlikte olmasına tavsiye ederek şöyle derdi. Bizim Yüce Allah katında değeri ve konumu olmayan birçok konuşmacımız var. Zira söylediklerini amel etmiyorlar. Sadece konuşmacı olmak, hadis anlatmak ve müfessir olmak değerli değildir. Amel etmek gerekir.
Ayetullah Ziya Abadi, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle şu zümredendi. Vallahi onlar sayı bakımından azdırlar ama Allah katında makam açısından dereceleri pek büyüktür. Allah hüccet ve nişanelerini onlara benzeyenlere emanet edinceye ve onları benzerlerinin kalplerine ekinceye kadar hüccet ve nişanelerini onlar vesilesiyle korumaktadır. İlim, hakikatin basireti üzere aniden onlara yönelmiştir. Yakin ruhunu elde etmişlerdir. Refah içerisinde olanların zor gördüğü şeyleri onlar kolay bulmuşlardır.
1962 yılından itibaren günümüze kadar Tahran İlmiye Havzası'nın hocasıydı ve Tahran'ın Derbent bölgesinde Ali bin Hüseyin camisinde ahlak ve tefsir celseleri vardı. İslami ilimler tedris ederken Şia mektebinde öğrenciler yetiştirdi. Değerli Kur'an-ı marifi yayma ve manevi hidayet için özel çaba gösteriyordu. Bu bağlamda kendinden çok değerli eserler ve telifler miras bıraktı. İç huzur, ihlas, sürekli kültürel, tebliğ ve bilimsel çalışma, dünyevi işlerin terk edilmesi, tevazu ve belagat bu büyük alimin özelliklerindendi. Bu yüzden onu kalıcı bir şahsiyet yaptı.
Nefsin yetiştirilmesinde cihatla birlikte Allah yolunda kararlı adımlarla ilerledi. Sabahları ezandan önce kalkar, gece dualarıyla meşgul olurdu ve namaz farizasını yerine getirmenin ardından hoş bir ahenkle Kur'an tilavet ediyordu. Merhum Ayetullah Burucerdi, Ayetullah Ziya Abadi hakkında şöyle diyordu. Masum imamlardan bize ulaşan haber ve rivayetlerde, Rabbani alemin özel makam ve özel şanı vardır. Dünya, makam, riyaset ve şöhret peşinde olmayan, Allah rızası, dine hizmet ve imam zamanın yardımı için çalışan, minbere giden veya görünüşte az ve değersiz olsa bile elinden gelen her türlü hizmette bulunan ise Rabbani alimdir. Rabbani alemi ispatlamak için, kendi medresemizden ve değerli hocalardan Ayetullah Ziya Abadi'yi örnek verebilirim ki değerli ve bereketli vücudu vardır. Bu değerli adam ve Rabbani şahsiyet büyük alimlerdendir ve birçok telif sahibidir ve uzun yıllar bu medresede tedris etmiştir. Hiçbir para almadan sadece tedris için para almamakla kalmıyor. Namaz, minber ve diğer dini işler için de para almıyor. Bu büyük alim bizim medreseye girince tüm havzayı nur kaplıyor ve Yüce Allah da buna karşılık ahireti temin etmeye ilaveten bu insanların dünyasını da temin ediyor. Ben vasiyetimde öldüğümde onun cenazeme namaz kılmasını yazdım.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, merhum Ayetullah Ziya Abadi'nin vefatı nedeniyle yazdığı mesajda bu Rabbani alemin vefatı için ailesine ve onu izleyenlere başsağlığı dileyerek şöyle buyurdu. Nasihat eden dili ve etkin sözleri ve aydın fikri ve zikreden ve huşu içinde olan bu büyük alemin kalbi ve ahlaki marifin değerli bir kaynağını duyan kulaklar ve yetenekli kalplere hediye ediyordu. Ve onun kitabeleri ve derslerini dinleyenlerin çoğu için hidayet ve feyiz vesilesi oldu.
Ayetullah Ziya Abadi koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti ve birçok seveni ve öğrencisinin katıldığı cenaze töreni ardından Abdülazim Hasani Haremi'nde toprağa verildi. Hiç şüphesiz marifet ve maneviyat kaynağı olan benzer alimleri kaybetmek telafisi mümkün olmayan marifet boşluğuna sebep oluyor. Bu büyük ve maharetli müderrisin vefatıyla dini ilimler havzaları başka bir seçkin hocasını kaybetti. Kusurdan arınmış olan bu ahlak ve irfan hocası ve din alimini saygıyla anarak Yüce Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, merhum Ayetullah Ziya Abadi'nin anısına hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımıza geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Yargı erki başkanı reisinin Irak ziyareti.
Bahreyn'de 14 Şubat kıyamının yıl dönümündeki gelişmeler.
Ve Birleşmiş Milletler Yemen İşçileri Temsilcisinin Tahran ziyareti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Seyyid İbrahim Reis'i Irak Yargısı Yüksek Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın resmi daveti üzerine geçen pazartesi günü üst düzey bir heyet başkanlığında Bağdat'a gitti. 4 gün süren ziyareti sırasında Hüccetül İslam Reis'i Iraklı üst düzey yetkililerin yanı sıra direniş şehitleri aileleri ve Iraklı aşiretlerin liderleri ve bazı ulema ile görüştü. Hüccetül İslam Reis'i Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa Kazım'ı ve Meclis Başkanı Muhammed Telbusi ile ayrı ayrı görüşerek ikili konuları ele aldı.
Hucetül İslam Reisi'nin Bağdat ziyareti Irak medyasında yoğun ilgi gördü. Görüşmeleri ve konuşmaları an be an haber ve rapor şeklinde yayımlandı. Yine sosyal paylaşım sitelerinde de İmam Rıza Aleyhisselam'ın hademesi hoş geldin. Reisi Irak'ın yasal konuğudur ve Irak konuğu hoş geldin. Hashtagleri sık sık kullanılan hashtagler oldu. İmam Rıza Aleyhisselam hademesi hoş geldin hashtagi ise reisinin Irak ziyaretinin ilk gününden itibaren en çok kullanılan hashtag oldu.
Yargı erki başkanı Hüccetül İslam Reisi Cuma günü Irak'tan yurda döner dönmez yaptığı açıklamada ziyareti sırasında Irak yargısında bir çalışma grubu İranlı mevkidaşları ile direniş komutanları Şehit Süleyman'ı ve Şehit Mühendis'in şehadeti ile ilgili dosyayı sonuca ulaşıncaya dek takipçisi olmaları kararlaştırıldığını belirtti. Hüccetül İslam Reisi ziyareti sırasında ayrıca tutukluların durumu, uyuşturucu madde ve organize suçlarla mücadelede bilgi alışverişi, suçluların iadesi ve ayrıca para aklama suçuyla ortak mücadele gibi konuların ele alındığını ve bazı anlaşmalara varıldığını ifade etti.
Yargı Erki Başkanı, reisinin Irak ziyareti ve Irak halkı ve siyaset çevreleri tarafından yoğun ilgiyle karşılanması, Bağdat ve Tahran'ın ikili ilişkilere büyük önem verdiklerini ve ikili ilişkileri geliştirme doğrultusunda hareket ettiklerini ortaya koydu. Gerçi iki ülkenin muhalifleri ve rakip bölgesel güçler, İran ve Irak'ın yakınlaşmasını asla tahammül edemedikleri ve bunu kendi çıkarlarıyla çelişkide gördükleri de bilinen bir gerçek. Çektir.
Bahreyn geçen hafta 14 Şubat kıyamının 9. yıl dönümü arifesinde halk protestolarının yeniden başlaması ve ayrıca halife rejiminin bu barışçıl eylemlerini en sert biçimde bastırmaya çalışmasına şahit oldu. Bahreyn halkı geçen hafta hükümet karşıtı protesto eylemlerinde Manama yönetiminin Siyonist rejim İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamasını kınadı. Bahreynli protestocular üzerinde zafere kadar direniş, normalleşmeye hayır ve şehit ailelerini takdir ediyoruz gibi sloganların yazıldığı dövizleri taşıyarak tepkilerini ortaya koydu.
Bahreyn'de 14 Şubat İnkılapçı Gençlik Hareketi de Bahreyn halkının başlattığı kıyamın 9. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride tüm siyasi gruplardan vahdet ve ittifakla Bahreyn'in siyasi rejiminin köklü değişimini en önemli ve en meşru milli talepleri olarak takip etmelerini ve Bahreyn halkının kerametini, özgürlüğünü, bağımsızlığını ve milli egemenliğini acil bir ihtiyaç olarak savunmaları için harekete geçmelerini istedi. 14 Şubat İnkılapçı Gençlik Hareketi halife rejiminin zalimane kararlarını kınayarak bu rejimin gerçek reformları yapmaktan aciz olduğunu, Bahreyn halkının verdiği mücadele, halife rejiminin zorla ve şiddete başvurarak gasp ettiği insani keramet ve şerefi elde etmeye yönelik olduğunu, halife rejimini en sert işkencelere ve baskılara başvurarak Bahreyn halkının iradesini kırmaya ve taleplerinden geri adım atmaya zorlamaya çalıştığını vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Bahreyn'de halife rejimi protestoculara karşı şiddet ve baskılarını daha da arttırdı. Halife rejimi en yeni uygulamasında aralarında birkaç çocuk ve ergenin de yer aldığı Bahreynli 18 vatandaşı terör eylemlerine karışmak gibi mesnetsiz iddialarla suçlayarak müebbet hapis cezası gibi ağır cezalara çarptı. Bu güdümlü zulüm, uluslararası camia halife rejiminin cinayetlerine karşı sustuğu bir sırada uygulanıyor.
Bahreyn Adalet ve İslam İşler Bakanlığı da geçen salı günü bir açıklama yaparak koronavirüs salgını ile mücadele merkezinin kararı ve vakıflar idaresi ile yapılan koordinasyon çerçevesinde ve koronavirüs vaka sayısının artmasını önlemek üzere bu ülkenin camilerinde tüm namazlara ve din etkinliklerine ara verilmesi kararlaştırıldığını duyurdu. Bahreyn Adalet ve İslam İşler Bakanlığı açıklamada bu karar 11 Şubat Perşembe gününden itibaren 2 hafta boyunca uygulanacağını belirtti.
Aslında halife rejiminin 14 Şubat kıyamının 9. yıl dönümünde Bahreyn halkına karşı baskıları güdümlü bir şekilde artıyor. Bu doğrultuda Uluslararası Af Örgütü kıyamın 10. yılına girdiği bir sırada yayımladığı bildiride Bahreyn'de halkın haklı kıyamı üzerinden 9 yıl geçtiği bir sırada halife rejiminin Bahreyn halkına karşı güdümlü zulmü arttığını ve siyasi zulüm Bahreyn halkının her türlü barışçıl eylemlerini ve ifade özgürlüğünü engellediğini belirtti. Şimdi konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Bahreyn hükümeti halktan kopuk bir hükümettir. Diğer köprü ülkelerinde olduğu gibi. Bahreyn hükümetinin şurada meselesi şudur. Bunlar nasıl olsa cızlı kapaklı Siyonist rejimle birçok ilişkileri vardı. Daha doğrusu Amerika'nın bunların hepsi küçük küçük bir eyalet bile sayılmaz. Amerika'nın ilçesi gibidirler. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, o köfezdeki ülkeler hepsi, hatta Ürdün Krallığı falan böyledirler. Şimdi bundan sonra eminim Bahreyn küçük bir ülke ama nihayetinde kendi sapında bir istihbarat örgütü var, güvenlik kuvvetleri var, polis gücü var, hapishanede birlikleri var, sorgu takımları var. Bundan sonra doğrudan doğruya biz yakında elenileşir, daha şimdi çıkmadı ama muhtemelen sorgu yöntemlerinde falan biliyorsunuz. Siyonist rejim bunun kitabını yazmış deyim yerindeyse. Yani bu bağlamda senelerden beri Filistin direnişini yok etme için bir sürü yöntem oluşturmuşlardır. Bu yöntemler bundan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Katar'da ve diğerlerinde uygulanmaya başlanacaktır. Siyonistler yani tecrübelerini aktaracaklar, bilgi birikimlerini, nasıl bir devrimci hareket bastırılır, nasıl bir direniş hareketi bastırılır, olan liderler nasıl sorgulanır veya yakalanır. Bu nedenden de bunu konuşacak olursak, bundan sonra özellikle Siyonist rejimde çöpez ülkeler arasında işbirliği güvenlik alanında çok gelişecektir. Bunun da hedefi budur dediğim gibi. Bana göre burada Siyonist rejim Amerika'nın vekalet savaşını yürütecek. Oradaki herhangi bir harekete yönelik. Özellikle bu konuda casusluk olayları falan çok gelişmiş vaziyette olacaktır. Yani birisinin orada bir Amerikan üstüne herhangi bir saldırı girişimi demeyeyim, protesto söylemi bile bundan sonra Siyonist istihbarat vesilesiyle Bahreyn güvenlik güçlerine verilecektir. Nitekim dediğim gibi bundan önce bile Bahreyn o halkla işte Murvarit galiba, Murvarit dediğimiz meydanda toplanan insanlara karşı Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudi komandoları devreye girdiler ve azmasız zorda insanları yok etmeye çalıştılar.
Sayın Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in resmi Yemen İşleri Temsilcisi Martin Griffiths pazar günü Tahran'a geldi ve İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle Yemen Savaşı'nı görüştü. Griffiths, İran'a yaptığı 2 günlük ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı, Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Said Eryuvani ile görüşmelerinde Suud rejiminin Yemen'e dayattığı savaşı ele aldı.
Griffiths ofisi bir açıklama yaparak Griffiths'in Tahran'daki görüşmeleri Yemen'de savaşı ve gerginliği siyasi yollardan sonlandırma çabalarına destek vermek üzere sarf ettiği diplomatik çabaların bir bölümü olduğunu belirtti. Konu hakkında Griffiths ofisinden yapılan açıklamada ayrıca Griffiths'in en önemli önceliği çatışma taraflarının ateşkes konusunda anlaşmalara destek vermek ve acil insani yardımları Yemen milletine ulaştırmak ve ayrıca siyasi süreci yeniden başlatmak olduğu kaydedildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Yemen İşleri Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Tahran ziyareti, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada resmen Washington yönetiminin Suud rejiminin Yemen'e saldırıda başını çektiği ittifaka desteğine son verdiğini ilan etmesinin hemen ardından gerçekleşmesi bakımından önem arz ediyordu. Yine Amerika yönetiminin Ensarullah hareketini terör örgütleri listesinden çıkardığı açıklandı. Amerika'da Donald Trump yönetimi iktidarının son günlerinde Yemen'in Ensarullah hareketini terör örgütleri listesine almıştı. Ve Amerika Dışişleri Bakanlığı 11 Ocak'ta bu hareketi terör örgütü ilan etti.
İngiliz diplomat Tahran ziyaretinde ana gündem Yemen savaşına son vermekte. Griffiths, İranlı yetkililerle görüşmelerinde hali hazırda en acil öncelik Yemen'de ateşkes sağlanması ve dayatılan kısıtlamaların kaldırılması ve böylece Yemen halkına insani yardımların yolu açılmalı ve siyasi sürecin yeniden başlaması olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Griffiths ile görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Yemen'de savaşın durdurulması için her türlü çabaya destek verdiğini belirtti. Zarif ayrıca Amerika yönetimini sözde öteye geçerek pratikte bu savaşı durdurmak için adım atmasını istedi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Sağlık, insanoğlunun en temel ihtiyacı ve bekasının güvencesidir. Bu yüzden İslam dini sağlık için birçok tavsiyede bulunuyor. İslam dini önlem almak, tedavi etmekten daha iyidir kuralından hareketle insanları sağlığını korumaya davet ediyor ve böylece hastalıkların baş göstermesini önlemeye çalışıyor. Oburluktan ve israftan kaçınma, Kur'an-ı Kerim'in önleyici tedbirlerinden biridir. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir yerde Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer! Sağlığına hastalanmadan önce dikkat et ve bundan hastalandığın zamanlarda yararlan. Resul-i Ekrem bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Kim bir gece gündüzü geride bırakmışsa ve o sırada üç nimete sahip ise dünyanın nimetleri ona tamamlanmış demektir. Bunlar beden sağlığı, güvenlik ve günlük giderlerdir ve eğer dördüncü nimete de sahip ise o zaman dünya ahiret tüm nimetlerin sahibidir ve o dördüncü nimet de İslam'dır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge barış ve istikrarının bölge ülkeleri tarafından temin edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, sorunları çözmek ve istikrarlı bir bölgesel düzenlemeye ulaşmak için bölge ülkeler arasında işbirliğine ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca Japonya, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yasa dışı Amerikan kararlarını uygulamaktan kaçınmaya davet etti. İran'ın isteğe bağlı uygulamaları durdurması yönündeki mektubu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'na sunuldu. Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları nükleer anlaşmanın korunmasını görüştüler. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika'nın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan nükleer anlaşmaya dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik